Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan mutabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir test olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 10 Şubat 2017 saatler 17.30 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Gündem başlıklarını aktaracağım ama şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama geldi. Önce o açıklamayı sizlerle paylaşayım. Malumunuz Elbap'ta Rus savaş uçaklarının bombalaması sonrasında 3 Türk askeri şehit olmuş, bir asker, biri ağır, 11 asker de yaralanmıştı. Bu olay nasıl gerçekleşti sorusuna dün akşam tam olarak yanıt verememiştik ama Türk Silahlı Kuvvetleri kazayen Rus uçakları Türk askerlerini vurdu demişti. Bugün Rusya'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Türkiye'nin verdiği koordinatlara göre biz atış yaptık dedi. Yani biraz sorumluluğu Türk tarafına yükledi. Akşama kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bu açıklama üzerine sessizdi. Şimdi onlardan da bir açıklama geldi. Ve o açıklamada diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri, bir haftadır dün vurulan binadaki askerler bir haftadır aynı yerdeydiler. Yani bir koordinatla 10 gündür aynı noktalardı. 8 Şubat'ta koordinat verildiğine ilişkin de bilgiyi Türk Silahlı Kuvvetleri paylaşıyor. Yani 8 Şubat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Rus tarafına bu koordinatları veriyor. Türk askerinin o binada olduğunu söylüyor ve 10 gündür de aynı noktada olduklarına ilişkin bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Karşılıklı açıklamalarla devam ettiğini söyleyebiliriz Türkiye ile Rusya arasındaki polemiğin ama bugün yapılan siyasi açıklamalarda olayın iki ülke arasında krize dönüşmeyeceğine ilişkin tespitler yer alıyordu. Bu meseleyi etraflıca konuşacağız. Emekli askerler de konuğumuz olacak ve bize değerlendirmeler yapacaklar. Hem Elbap operasyonu ile ilgili hem bundan sonrasına ilişkin Rakka'ya yönelik hazırlıklar konusunda. Malumunuz CIA başkanı da Türkiye'deydi. Onun da gündeminde hem Elbap operasyonu, IŞİD'le mücadele ve Rakka operasyonu vardı. Bütün bunları detaylı bir şekilde konuşacağız programımız içinde. Referandum konusunda da bugün o beklenen imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum anayasa değişikliği ile ilgili yasa taslağını imzaladı ve başbakanlığa gönderdi. Artık referandum süreci de başlamış oldu. Tarih kesinleşti. 16 Nisan. 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. Türkiye'nin yönetim biçimi değişsin mi değişmesin mi sorusuna yanıt vereceğiz. Cumhurbaşkanı bu imzayı attıktan sonra Aksaray'a gitti ve deyim yerindeyse kampanyaya da çok hızlı girdi. Çok enteresan, çok dikkat çekici açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı'nın. İdam'dan bu değişiklikle gelen sistemin ismine kadar bütün bu açıklamaları da sizlerle konuşacağız. Ve eski bir siyasetçi hasta yatağından bizlerle olacak. Yaşar Okuyan, hem ona geçmiş olsun diyeceğiz hem de hasta yatağından izlediği kadarıyla süreci bizlerle değerlendirmesini rica edeceğiz. Akademisyenler tabii konuşulmaya devam ediyor. AK Parti bile kendi içinde ne oluyor sorusuna yanıt arıyor. Mecliste grup toplantısında, grup yönetim toplantısında AK Partililer bu meseleyi konuştular, tartıştılar ve grup başkan vekilleri tekrar bir değerlendirme yapmak üzere YÖK'ün girişimde bulunduğunu söyledi. Yani 300 civarında akademisyen işten atılmıştı önceki gün yayınlanan kararname ile. Bu çok konuşuluyor ve AK Partililerin de içine sinmediği anlaşılıyor. Peki YÖK böyle bir yanlışlık varsa buna nasıl müsaade etti, nasıl izin verdi? Ondan da bir açıklama var, onu da sizlerle paylaşacağız. Daha çok hedefte rektörlerin olduğunu söyleyebiliriz. Peki buna itiraz eden akademisyenler var. Bugün Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin önünde durumu protesto etmek istediler ama protesto etmelerine izin verilmedi. Koca koca profesörler, hocaların hocası diyebileceğimiz isimler SBF'nin önüne gittiler protesto için. İçeri alınmadılar. Çevik Kuvvet Polisi tomalarla, gazlarla oradaki hocaları, işten atılan hocaları bölgeden uzaklaştırdı. Epeyce de dayak yediler. Hem o görüntülere ilişkin bilgileri sizlerle paylaşacağız, hem bugün orada olan isimler bizlerle konuşacaklar ve ne yaşadıklarını anlatacaklar. Tabii akademisyenlerle ilgili AK Parti'nin önündeki planlamaya ilişkin de bilgileri sizlere aktaracağım ben. Önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anneler ağlıyordu. Yanlarında küçük çocuklarıyla beraber babalar ağlıyordu. Dinleyenler de ağladı onlarla birlikte. SMA hastası çocukları olan anneler ve babalar da onlar. Yardım istiyorlardı çünkü ilaçları çok pahalıydı. O ilacı almadan tedavi olma imkanları yoktu çocuklarının, bir kas hastalığından bahsediyoruz. Ve o ilaçla ilgili devletin bu meseleye eğilmesini, devletin maliyetini karşılamasını istiyorlardı. Hem hastalık ne, hem bu ilaç niye bu kadar pahalı, tedavisi nasıl devam ediyor? Bunlara ilişkin bilgileri de sizlerle konuşacağız bugün. Bir hasta çocuğu olan baba da bizlerle birlikte olacak. Şu anda tedavi süreci devam eden bir baba. Bir ilacın 750 bin dolar olduğu bir hastalıktan bahsediyoruz. Çok zor bir durumla karşı karşıya oldukları ve çaresizlikleri de zaten açıklamalarına yansımıştı. İşte onlara biraz ses olalım istiyoruz bu programda. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraberiz. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunizle.com adresinden de YouTube üzerinden yayında olduğumuzu her zamanki gibi hatırlatalım. Yalnız bırakmayın program içinde, yorumlarınızı bizle paylaşın. Bize onlar aynı zamanda yön göstereceklerdir diyelim ve programımıza başlayalım.
Çözüm sürecinin ve barışın olması konusunda ne yapılması gerekiyorsa dünya ülkelerinde, diğer gelişmiş ülkelerde daha önceleri bu tip olaylar cereyan ettiğinde nasıl yapmışlarsa bunları örnek göstererek bilimsel yaklaşıyoruz olaya ve sağduyu bekliyoruz.
Batılı açısından, dünya açısından bunun başka bir okuması yok. Türkiye'de otoriter bir rejim var.
Bir şiddet çılgınlığı nöbeti ve onun da getirdiği bir akıl tutulması yaşadığımız çok açık.
Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30 tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Şimdi Elbap'ta gerçekten kafalar iyice karıştı. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklaması vardı. Kazayan Rus uçakları Türk askerini vurdu diye. Sabah Rusya'dan açıklama geldi. Koordinatları Türkiye verdi diye. Akşam, şimdi, az önce Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yaptı. Ve 10 gündür askerler aynı noktada. 8 Şubat'ta biz de koordinatları Rusya'yla paylaştık diye bir polemik devam ediyor. Detaylı bir biçimde bakacağız hem Elbap operasyonuna, hem Fırat Kalkanı'nın bütününe, hem de Rakka ile ilgili planlara, Amerika'ya, Rusya'ya ve Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerine. Ama önce akademisyenler diyelim. Çünkü pek az rastlanan bir görüntü vardı bugün. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin önünde hocaların hocası diyebileceğimiz isimler, Korkut Orhan gibi, Baskın Orhan gibi, Korkut Boratav gibi isimler gittiler ve akademisyenlerin işten atılmasını protesto etmek istediler. Onlara destek olmak istediler. SBF'nin eski dekanı da oradaydı ve polisler de önlem almışlardı. İşte polisler hocaların okullarına girmesine dahi izin vermediler. Son derecede sert müdahale ettiler. Gelen görüntülerden cübbelerin yerlerde, üzerinde çevik kuvveti postallarıyla beraber fotoğraflar, zihinlere kazınan fotoğraflar haline geldi. Ünsal Ünlü, gazeteci, bugün gün boyu oradaydı. Periskop'tan yayın da yaptı ve oradaki havayı soludu. Aynı zamanda kendisi de eski bir öğrencisi o okulun. O nedenle de özel bir önemi olmalı herhalde ve şu anda da telefon attığımızda. Ünsal, hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar Yavuz.
Sabahtan itibaren senin de oralarda olduğunu gördük. Yayınlarından zaten bunu da takip etme imkanımız oldu. Yani pek az rastlanan görüntüler bunlar. Baktığın zaman hocalara gerçekten Türkiye'ye çok hizmet vermiş isimler var orada. Bir protesto gerçekleştirmek istiyorlar. Ama polis diyor ki hayır. Niyeydi o gerginlik? Yani neden o gerginlik çıktı ve resmen dayak yedi hocalar?
Yavuz, şunu söyleyeyim. Şimdi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mektebi Mülki, 160 yıllık bir okul. Geleneksel bir okul. Geleneğine çok bağlı bir okul. 160 yıllık tarih içinde defalarca işte darbeler, işte aklına ne geliyorsa meşrutiyet ilanı da dahil birçok şey görmüş bir okul. Ama tarihinde 1980 askeri darbesinin ardından, 12 Eylül'ün ardından bir tek o dönemde sadece Şeref Salonu'na bir panzerin girişi var. Onun dışında bugün ben 27 yıllık mezunuyum ülkenin. Tarihinde ilk kez iki toma birden sokuldu okula. Bunun gerekçesi oradaki öğrenci sayısı, mezun sayısı, ki onu özellikle söylemek isterim. Benim yanımda mesela bu sabah orada tanıştım. 1971 mezunu bir beyefendi vardı. Fularıyla gelmişti oraya. Ve sadece tek amacı bu okul sıradan okul değil, sahip çıktığımızı bilsin insanlardı. Ama polis hedef gözeterek, gözlerimizin içine bakarak.
Kaç kişi vardı mesela oraya gelen bu olayı protesto etmek isteyen?
Protesto için mi? Evet. Protestocuların sayısı çok değildi bir kere. Onu açık yüreklilikle söylemek
yani
lazım.
Yani polislerle aynı gibiydi herhalde. Ben öyle
yani
bir şey
de ki bir parça bir kademe daha fazlaydı. Belki. Ama evet, polis sayısı çoktu. Yani yüzlerce diyebileceğim, diyorum ya. Sen Ankara'da yıllarca gazetecilik yaptın. 4 tomanın gönderildiği bir olay düşün. 4 toma evet, çok ciddidir,
çok,
değil mi?
Tabii tabii.
Burada 4 toma sadece yol üzerinde vardı. 1 tomada Ankara'yı bilenler bilir. Cebeci kampüsünün arka girişinde eğitim bilimlerine çıkan yerde de bir toma bekliyordu. Yani bu o kadar önceden organize edilmiş, öyle bir planlanmış bir provokasyon ki polis resmen bloke etti bugün olayları. Çünkü orada eğitim senin çağrısıyla yapılan bu toplantıda tek amaç vardı. Sadece ve sadece tek amaç vardı. Bu okul bunu hak etmiyor. Burada hocalarının tamamına yakın işten çıkartılmış. Az önce çok sevdiğim bir arkadaşım bir röportaj yolladı. Amerika'nın Sesi okuldan atılan hocalardan sevgili İlhan'la, İlhan Uzgel'le, benim dostum aynı zamanda, gurur duyduğum insanlardan biri, onunla röportaj yapmış. Terörist diye yaftalayarak attıkları İlhan'ın röportajda söylediği şey şu: İçim yanıyor çünkü 10 tane tez öğrencim, 3 tane de dersim arkada kaldı, diyor çocuk.
Yani
şimdi böyle bir düşüncenin içinde sen daha ağzımızı açtığımız anda, cebeciye girdiğimiz anda gaz sıkılmaya başlandı. O kadar saçma bir şey ki Yalçın'la, sevgili Yalçın Karatepe'li siyasalın bir önceki dekanıyla kapıda polislere neden içeri girilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Anlatamadık. Yalçın 10 sene bu okulda yöneticilik yaptığını, dekan yardımcılığı ve sonrasında dekanlık yaptığını anlattı. Anlatamadı.
Ne
hiç
diyorlar?
Şekilde.
Ne
diyor? Ya sadece şu: burada durmayın, okula girmeyeceksiniz. Yani en son biz kapının önünde, ben saat 11.20 geçe gittim okula ve 2.20 kalana kadar da okuldaydım. 3 tur gaz yedik ve insanlar gözlerimizin içine bakarak sadece gidin dediler. Ve iş o kadar komik, o kadar saçma ki karşı kaldırımda duran insanları bile dağıttılar. Ve bu insanlar hani genç öğrenci falan değil, okulun benim gibi 25 senelik, 30 senelik, 40 senelik mezunları. Onları bile dağıttılar. Neden dağıttığını bilmiyor polis. Sadece böyle bir talimat alınmış. Dağıtın, bu insanlar buraya gelmeyecek diye.
Tahammülsüzlük var tabii. Aslında bu yanlış yapıldığının da aslında kabulü anlamında taşıyabilir. Yani
çok doğru
böyle bir tablo var ortada. Ama bir çok sert davrandığını da gördük. CHP'nin milletvekilleri vardı. Bir takım akademisyenlerin yerlerde sürüklendiklerine tabii ilişkin görüntüler, imkanı olanlar gördüler tabii. Çok fazla televizyonlarda yayınlandığında söylersek doğru olmaz. İmkanı olanlar onları gördüler. Yani insanın içi acıyor. Bir de yerde çıkartıp cübbelerini bıraktılar yerlere. Onun üzerinde
onlar
gezen
çiğnendi.
Onun üzerinde gezen çevik kuvvet polisleri ve postallı fotoğraflar beni çok etkiledi doğrusu.
Hepimiz için aynı şey geçerli. Defalarca sen de ben de eylemler gördük. Çok sert eylemler de gördük. Ama inan bana, burada sertlik gerektiren hiçbir şey yok. Akademik camianın ya akademisyenlerin cübbeleri, adamın en fazla kendini savunabileceği şey cübbesi. Başka hiçbir şey yok. Fikri var. Bak örneğini veriyorum işte. İlhan Uzgel'in yaşadığının, şu profesörlük döneminde yaşadığının ardından söylediği, benim dersim ve tez öğrencilerim kaldı. Bunu düşünen insanlara böyle sert müdahalenin gerekçesi var mı? Ben orada polislerle konuştum. Yıllardır Ankara'da gazetecilik yapan insanlarız. Amirlerini tanıyoruz çoğunun. Sen de ben de evet, korumalık dönemlerinden. Evet. Ve bugün tanıdığım memurlardan bir tanesiyle gidip konuştum. Söylediği şey şu: burada kuş uçurtulmayacak. Bunun daha ötesi var mı? Neyin intikamı alınmaya çalışılıyor? Ortada olan bir şey yok ki. Taş yok, sopa yok, saldıran yok. İki tane slogan atıldı. Sadece iki slogan atıldı. Bu da artık bütün eylemlerin sıradan sloganları. YÖK'e hayır, faşizme karşı omuz omuza. Bu mudur Türkiye'nin en büyük yaşadığı risk? Şimdi, bundan mı korkuyor insanlar?
Tabii böyle bir ortamda da Türkiye'nin referanduma gittiğini de hatırlatalım. Yani 3 kişinin bir araya gelip bir slogan atamadığı ortamda referandum tabii meselesinde ne kadar sıkıntılı olduğunu, aynen o halde öyle referanduma gitmenin ne kadar zor olduğunu da görüyoruz tabii.
Aynen burada öyle. 82 yaşında benim hocam Korkut Boratal.
O da kapıdaydı.
Evet, kapıdaydı. 1983 yılında çıkartılan 1402 sayılı sıkı yönetim yasası evet, okulundan atılan aydınlardan biridir. Ve ben öğrenciliğimin son senesinde 4. sınıfta ben Korkut Boratav'ı okula dönüşünde karşılayan gruptaydım. Çiçeklerle karşıladık biz onu. Hı hı. O adam 82 yaşındayken bugün okulun kapısına geldi. Sadece buradaki öğretmenler yalnız değildir demek için. Üstelik bu kadre birebir uğramış bir insandan, bir hocadan bahsediyoruz.
Evet, bize de konu oldu pazartesi günü. Anlattı başından geçenleri ve şöyle bir tespiti vardı. 1980 yılında şartlar gerçekten çok ağırdı. Şimdi ağır demesem olmaz ama dedi. Bugün biraz daha ağır gibi görünüyor dedi. Yani karşılaştırması da çok enteresandı.
Hocanın bunu söylemesi önemli. Hadi bize güvenmiyor, bize inanmıyor insanlar. 82 yaşında bu kadar tecrübeli, Türkiye'nin en önemli iktisatçılarından, dünyaca tanınan iktisatçılarından bir tanesi söylüyor bunu. Ya onun sözüne bari güvenin, onun sözüne inanın ve bu sadece ve sadece bize şunu gösteriyor. Yavuz, çok açık söylemek lazım. Müthiş bir korku, müthiş bir endişe var durduk yerde. Oysa ortada olan bir şey, biten bir şey yok. Ve bu, bundan sonra böyle sertlikler olmasın diye tam tersini altına alınacak bir şey. Nurettin Canikli çıkıp diyor ki YÖK'ün listesi bir daha incelenecek. Hata yaptığını evet, herkes biliyor. Herkes tabii, farkında. Tabii. Ama hatayı konuşmak yasaklanıyor ülkede. Oysa buna gerek yok ki. Konuşmadan nasıl anlaşacağız biz? Kim nasıl anlatacak derdini?
YÖK'ten bir açıklama vardı bugün. Sen de hattayken onu söyleyeyim. YÖK ihraç edilen akademisyenlere ilişkin bir basın açıklaması koydu. Birkaç gündür YÖK'ü arıyoruz. Oradan bir muhatap bulup bu meselenin nasıl yürüdüğünü sormak istiyoruz ama ulaşma imkanımız olmadı. Rektörleri arıyoruz. Onlara da ulaşma imkanımız olmadı. Hiçbirisi konuşmuyor bu meseleyle ilgili. YÖK diyor ki olağanüstü hal inceleme komisyonu var. Orada yargı denetimine de açık oranın kararları, orada yanlışlar düzeltilebilir ama onun dışında da biz kendi içimizde bir yeniden değerlendirmeyi yapmak için girişime başladık ve onu söyledikten sonra da bu listelerin üniversitelerde oluşturulan komisyonlar tarafından belirlendiğini söylüyor. Yani kendi üstünden o sorumluluğu atıyor.
Herkes birbirine atıyor zaten evet. Bu suçu. Ankara'da bugün siyasalda yaşanan olayın müsebbibi de mesela herkes çok iyi biliyor ki Ankara Üniversitesi'nin rektörü. Çünkü rektör izin vermeden bugün kapıda konuştuğum güvenlik amiri bir şey söyledi bana. İçeride ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Çünkü orası sizin okulunuz. Bana verilen talimat buradan içeri yabancı kimseyi almamak dedi. Böyle bir talimat olabilir mi? Evet, yabancıdan kastınız ne demek? Yani oraya gelen doktor öğrencileri var, tez öğrencileri var. Arkadaşlarını ziyaret eden insanlar var. Sosyal hayatı durdurmak bu kadar kolay mı?
Bir de içeriye Tom'a sokamaz eğer rektör izin vermese.
Bir şekilde aynen öyle. Bu ayıp Erkan İbiş'in üzerinde kaldı artık Türkiye'de.
Zaten bu ayıp bir değil ikincisi oldu artık. Yani hem atılan hocalara baktığın zaman hem de bugün ortaya çıkan tablonun da sorumlusu gibi görünüyor. Ama konuşmuyorlar yani değerlendirme yapmıyorlar. Ona bir kez daha dikkat çekmiş olalım. Geçmiş olsun diyelim.
Çok
umarız düzelir. Yani bu tablo.
Umarım.
En büyük dileğimiz bu. Çok teşekkürler. Ben
şunu söyleyeyim Buyur, son olarak. Ben nasıl 1990 yılında Korkut Hoca'yı çiçeklerle karşılayan gruptaysam bugün atılan arkadaşlarımın tamamında bundan 10 sene sonra birileri gencecik çocuklar kapıda çiçeklerle karşılayacaklar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.
İnşallah
bundan.
O kadar bile gecikmez. Çok teşekkürler.
Umarım.
Ünsal.
Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum.
Ünsal Ünlü gazeteci bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin önündeydi. Oradaki olaylara tanıklık etti. Aynı zamanda kendisi de bir Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ve oradaki hocaların yalnız olmadıklarını göstermek için desteğe giden ekip içerisindeydi. Eğitim Sen'in çağrısı üzerine gitmişti. Oraya eski öğrencileri ve mezunları aynı zamanda hocalar destek amaçlı ama içeri alınmadılar. Gerçekten çok sert de bir müdahaleyle karşı karşıya kaldılar. Ünsal'la konuşurken o da bahsetti. Bugün AK Parti içinde de böyle bir tartışmanın meydana geldiğini görüyoruz. Ben de açılışta sizlerle paylaşmıştım. Yanlışlar düzelecek, liste yeniden YÖK'e gidecek diye Nurettin Canikli'nin bir açıklaması var. AK Parti'nin Grup Yönetim Kurulu toplantısında hemen hemen bütününde toplantının bu meselenin konuşulduğunu anlıyoruz. Ajanslara düşen haberlere göre... Kuliste yapılan tartışmalara göre. Şimdi AK Parti milletvekilleri bu düzenlemeyi, listeyi, akademisyenlerle ilgili listeyi gündeme getiriyorlar grup yönetim toplantısında. Söz alan üyeler Başbakan Yardımcısı Canikli'ye akademisyenlerle ilgili listeyi kimin hazırladığını soruyorlar. Listede adı geçen çok sayıda akademisyeni yakından tanıdıklarını söylüyorlar. Herhangi bir örgütle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını anlatıyorlar. Bu isimlerin bazılarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar yaptıklarını da söylüyorlar Canikli'ye. Ve üyeler bu yapılan AK Parti'ye tersinden operasyondur diyorlar. AK Parti'nin sosyolojisine aykırıdır. Geçmişte bize yapıldığını iddia ettiğimiz konuların aynısı şimdi başkalarına yapıyorlar diyerek durumdan duydukları hoşnutsuzluğu aktarıyorlar. Bazı üyeler dün YÖK başkanını aradık, gerekçelerini sormak için telefonlarımıza bile çıkmadı. Diyorlar ki Gökbaşkanı gerçekten şu anda hem atılan akademisyenlerin hem sağdan soldan herkesin, her kesimin, muhafazakarların, hükümete yakın kesimlerin, herkesin hedefinde görünüyor. Çünkü doğru dürüst bir açıklama yapılmıyor. Bu listelere müdahale edilmediği görünüyor. Yanlışlıklar herkes tarafından biliniyor. Ama düzeltilmesi için de Ankara'da kurulacak o komisyon işaret ediliyor. Nurettin Canikli oraya kadar iş gitmesin diye YÖK tarafından hazırlanan bu listenin, aslında rektörlerden geliyor, bu listenin tekrar incelenmek için hazırlık yapıldığını da söylüyor. Son kararnameyle gündeme gelen eleştirilerin de değerlendirilerek bu listelerin gözden geçirileceğini aktarıyor. Geçirilecek ama tabii bu kadar da tantanası oldu, bu kadar da güvensizlik yaratıldı. Bakalım bir sonuç alınabilecek mi bu gözden geçirme sonrasında? Yine de bir adımdır diyelim. Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski dekanı, Ünsal Ünlü ile az önce konuşurken kendisinin kulağını da çınlatmıştık. Şimdi hattımızda hoca. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba Yavuz Bey, hoş bulduk.
Çok tatsızdı herhalde bugün Sebef Efendi'nin önü.
Maalesef. Çok üzücü bir gün yaşadık bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi.
Ne yapmak istediniz siz? Niye gittiniz oraya hocam?
Şimdi bütün dinleyicilerimizin de bildiği gibi son yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle bizim fakültemizden, mülkiyeden 23 öğretim elemanımızın görevden uzaklaştırıldığını biliyoruz. Daha önce Ocak ayının başında ve Ekim ayında uzaklaştırılanlarla beraber yaklaşık 30 öğretim üyesi, 30 çok ciddi bir sayı, evet, fakülteden uzaklaştırıldı. Biz bu uzaklaştırmaları protesto edebilmek için, bunların yanlışlığına vurgu yapabilmek için, burada yapılan işlemin hukuksuz, uzaklaştırılanların herhangi bir biçimde böyle bir muameleyi hak etmediklerini kamuoyuyla paylaşabilmek için fakülte önünde mülkiye mezunlarını, hocalarını, öğrencilerini böyle bir dayanışmaya davet eden Mülkiyeliler Birliği'nin bir organizasyonuyla sabah fakültede toplanmaya çalıştık. Fakat Ankara Üniversitesi'nin rektörünün talimatıyla Ankara Emniyeti kampüse hoca olmayanların girişini bayağı şiddet kullanarak engellemeye çalıştı. Onun üzerine bütün gün süren işte bir takım arbedeler, tartışmalar, müdahaleler.
Siz eski dekanısınız yani o okulun. Sizin girmenizi, evet, engelliyorlar. Eski öğretim üyeleri var, onları engelliyorlar.
Elbette ben benim çok yakın tanıdığım kıdemli mülkiye mezunları, ki bunlar emekli valiler, müsteşarlar var aralarında. Onların kampüse alınmadığını görünce onların yanına gidip benim misafirim olduklarını söyleyip kampüse alınmalarını söylediğinde bile ben dahil böyle polis kalkanlarıyla caddeye kadar hepimizi indirdiklerini yaşadık. Maalesef öyle üzücü
bir de gözaltına alınanlar var. Herhalde gaza maruz kalanlar var.
Evet, evet. Yani
şiddete fakülte, maruz kalanlar var.
Evet, evet. Fakültenin önünde bu yaşanan süreci açıklayan bir basın açıklaması, bu sürece destek veren, yani bize destek veren CHP milletvekilleri de vardı. Onlara da buradan teşekkür ederim. Çok sayıda gelmişlerdi. Bir basın açıklaması yaparken fakülte merdivenlerinde polis gazla, yani biber gazıyla böyle fişeklerini falan sıkarak o gruba şiddetli bir biçimde müdahale etti. Dağılmak zorunda kaldı çünkü nefes almanın bile imkansız olduğu bir müdahaleydi. Yani hiçbir şeye tahammülleri yok maalesef. Yani kendi durumunuzu bile izah etme şansına sahip değilsiniz. O kalabalık mülkiye hocalarından ve milletvekillerinden oluşan bir gruba bile böyle fiziki bir müdahalede bulunmaları.
Evet, Ali Şeker'e de bir fiziki müdahaleyi gördük. Herhalde gözaltına alınmak istenen bir akademisyenle ilgili mücadele ederken ona da bir fiziki müdahale olduğunu gördük herhalde.
Evet, ben CHP milletvekillerinin kampüse girişinin engellendiğini gördüm. Onlar da hakikaten zorlayarak bayağı ciddi mücadelelere sonuçta ancak girebildi. Yani bu yaşanan şeyler çok böyle istibdat dönemlerinde gördüğümüz şeyler. Yavuz Bey izin verirseniz ben bir şey söylemek istiyorum. Mülkiye çok önemli bir kurum.
Çok,
çünkü
evet.
Mülkiye mülk devleti temsil eder. Bu okulun kuruluş gerekçesi devlete yönetici kadrolar yetiştirmektir. Kuruluş gerekçesi 1858 yılında Meclisi Vala'ya Osmanlı döneminde sunulan bir kararda var. Diyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesinin önlenebilmesi için devlet kadrolarının ehil insanlar tarafından doldurulması gerekir. Yani bugün diyor, ben o kararı atıfta bulunarak söylüyorum, aklımda kalanları. Bugün diyor, tarih bilen, diplomasi bilen, dil bilen insanların olmaması Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesinin temel sebebidir. Bu sebeple öyle bir okul kuralım ki bu okulda yetişenler bu devletin, Osmanlı İmparatorluğu'nun kadrolarını oluştursun. Ve çok ilginç bir şey, yani dinleyicilerimizin de bunu not etmesini özellikle rica ediyorum. Kurulduğu 1859 yılından beri sınavla öğrenci alan bir kurumdan bahsediyoruz. Kararda diyor ki, insanları diyor sınavla, yani başarılarına göre değil de diyor ilişkilerine göre pozisyona getirirseniz, yani bir memuriyete getirirseniz, falanca paşanın oğlu bilmem kimi yeğeni diye, devlet diyor bu hale gelir. Öyleyse diyor biz bir kurum kuralım, buraya diyor liyakat esasına göre öğrenci alalım, bunları ekonomi politikten dış politikaya kadar konularda eğitelim, matematik dahil olmak üzere, sonra bunlar devleti yönetsin diye. Bu kurum böyle kurulmuş, devletin omurgasını oluşturan insanları yetiştirmek üzere kurulmuş. Adı öyle, mülkiye, mülk devlet biliyorsunuz.
Evet.
Bu kurum kurulduğu tarihten beri böyle şiddetlere maruz kalmıştı. 1950'li yıllarda dönemin mülkiye dekanı Turhan Feyzoğlu yaptığı bir kuruluş yıl dönüm konuşmasında, hepimizin bildiği nabza göre şerbet vermeyin konuşmasından sonra görevinden alınmış, Milli Eğitim Bakanlığı emrine bağlanmıştı. O ve o dönemdeki öğretmenleri. 12 Mart döneminde dönemin mülkiye dekanı Mümtaz Soysal tutuklanmış. Hocaları gözaltına alınmış, öğrencileri gözaltına alınmış bir kurumdan bahsediyoruz. 12 Eylül döneminde 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu çerçevesinde çok sayıda, ki ben o sene bu fakülteye öğrenci olarak girmiştim, çok sayıda öğretim elemanının üniversiteden uzaklaştırıldığını biliyoruz. Ben 82'de girdim, bundan tam 35 yıl önce bu fakülte böyle bir işleme maruz kalıyoruz. Sıkı yönetim döneminde öğretim elemanları görevlerinden uzaklaştırılıyordu. Maalesef ben bu fakültenin dekanını da yapmış olduğum dönemden sonra, 35 yıl sonra bile hala bu fakültede, bu fakülteye yönelik benzer uygulamaların oluyor olması, öğretim üyelerinin görevden uzaklaştırılıyor olması benim çok üzülerek şahit olduğum bir tablodur. 35 yıl içerisinde dünya yeniden kuruldu. Olmayan bir yeni devletler kuruldu. Birlikler dağıldı. Yeni bir dünya ortaya çıktı ama maalesef...
Bizde değişmiyor değil mi? Dejavu.
Maalesef ifade özgürlüğünün ve akademik özelliğin savunulmasının dahi zor olduğu bir dönemi yaşıyor. Ben şunu da vurgulamak isterim. Biraz önce saydığım tarihlerde, yani 12 Mart'ta, 12 Eylül'de tutuklanan ya da görevlerinden uzaklaştırılan bütün öğretim elemanları bu hukuksuzluk dönemi sona erdikten sonra tekrar görevlerine dönmüştür.
Evet.
Hoca olarak çalışmaya başlamıştır. 12 Eylül döneminde de aynı şey olmuştur. Ve tekrar öğrencilerini çağdaş muhasır medeniyet seviyesine yönelik faaliyet göstermeleri için eğitmeye devam etmişlerdir. Fakat onların uzaklaştırılmasının altında imzası bulunanların hiçbirisini tarih hatırlamıyor.
Çok dikkat çekici, önemli.
Bugün bu kararların altında olanlar da aynı durumla karşı karşıya kalacaktır. Tarih, ben inanıyorum ki haklı olanın yanında olacaktır. Bu sebeple mülkiye 157 yıldan beri mülki olarak kalmayı başarmıştır. Umarım bu dönemi de atlatacağız.
Yapılan açıklamaları siz de takip ediyorsunuzdur. Diyorlar ki işte yanlışlık yapılmış olabilir. Çok olağanüstü bir dönemden geçiyor Türkiye. İşte bu işin komisyonu var. İşte tekrar bir değerlendirmesi var. Bana çok nobranca geliyor. Yani böyle çok kolayca isimleri yazıyorsunuz alt alta. Atıyorsunuz bilmem ne terör örgütüyle iltisaklı diyorsunuz. İşte onları toplum içinde bir hedef haline getiriyorsunuz. Sonra yanlış yapıldıysa düzeltilir canım. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz diyorsunuz.
Ben çok çok haklısınız, yani devlet böyle yönetilmez, yani herhangi birisini böyle bu kadar kolaylıkla yok kusura bakmayın deyip süreci yönetilmez.
Yani bir tane ama soruşturma işte olmayan hakkında hocayı direkt kapının önüne koyuyorsunuz. Bari bir suçu varsa niye bir öncesinde soruşturma, bir soru sormamışsınız yani. Elbette. Bir şeyle ilgili bir savunma vermemişsiniz. Çok inanılmaz bir tablo bu aslında baktığınızda.
Ben söylediğinize %100 katılıyorum. Şunun vurgulanması gerekir. Yani bence bu uzaklaştırılan öğretim üyelerinin uzaklaştırma sürecinin baş aktörleri o üniversitelerin tepe yöneticileridir. Yani onlar listeler hazırlayıp YÖK'e gönderiyorlar. YÖK'ten başbakanlığa gidip oradan yayınlandığını düşünüyorum. Dolayısıyla üniversitelerin doğrudan sorumlu olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Ben üniversite hocaları için olanı söylüyorum. Diğer kısmını maalesef çok detaylı bilmiyorum. Evet. Ama doğrudan üniversitelerin sorumlu olduğu bir süreçten. Bunun da not edilmesi lazım. Yani böyle bir yerlerden üst akıldan yan bilmem neden gelen listelerle yapılan işler değil. Doğrudan üniversite yöneticilerinin oluşturduğu bir...
Yani o rektör o hocaları tanımıyor mu? Mesela Marmara Üniversitesi'nin rektörü İbrahim Kaboğlu'nun kim olduğunu bilmiyor mu atarken?
İbrahim Kaboğlu'nun kim olduğunu bilmek için o üniversite rektörü olmanıza gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin yani, vatandaşı olmanız yeterli. Yani, evet.
Kendisinin söylediği de çok enteresan bir şey var. Bakanlar herhalde listeye bakmıyorlar diyor. Baksalar bizim ismimizi gördüğünde bir itiraz ederlerdi diye düşünüyorum diyor. Ki birebir tanıdığımız isimler diyor. Yani ya, bu kadar kolay mı bu işler? O iş bana çok biraz rahatsız edici geliyor doğrusu.
Ya, yani benim bu sizin tespitinizden de anladığım ki öyle olduğunu düşünüyoruz. Bakanlar Kurulu'nda bir imza listesi imzalanıyor. Sonra onun altına bu listeler korunuluyor.
Gibi
bir durum varmış gibi.
Bir durum yedi. Varmış gibi ortaya çıkıyor. Aynen. Hocam teşekkürler. Umarız bu tablo çok kısa sürede ortadan kalkar. Yeniden bir değerlendirmeden bahsediliyor. Benzer bir takım işlemler var herhalde. Bakalım inşallah.
Umarım yani bu hatadan kısa sürede dönülür. Çünkü burada zarar gören sadece o görevden uzaklaştırılan hocalarımız değil. Ama üniversite sistem zarar görüyor. Pazartesi günü bütün üniversitelerde eğitim öğretim dönemi başlayacak. Hem bu hocalarımızın öğrencileriyle buluşmasına imkan vermek hem de bu büyük hatayı gidermek için üniversite hükümetin bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmasını ümit ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz biz de katıldığınız için. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuştuk. SBP'nin eski dekanı aynı zamanda ve bugün SBP'nin önünde gerçekten polis oranın eski mezunlarının işten atılan akademisyenlere destek vermek için gittikleri noktada polisin çok sert müdahalesiyle karşılaştıklarını gördük. O müdahaleye ilişkin görüşlerini ve izlenimlerini aktardılar bize. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bugün bir açıklama yapmış. Sivil toplum örgütlerinin destekleri de önemli. Tabii bir yanlış yapılıyorsa yanlışa yanlış diyebilmenin biraz zor olduğu bir dönemde yapılan bu tip açıklamalarda değerinin biraz daha üstünde değerlendiriliyor diyelim. Ve diyor ki TMOB, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyenler birlik binalarında ders verebilirler diyor. Birçok akademisyenin öğrencilerine ilişkin kaygılarını dile getirdiğini görüyoruz. Bu tip dayanışmaların da önümüzdeki günlerde ortaya çıkma ihtimali yüksek. İzmit'te daha önce görevden alınan akademisyenler de yine şehirde bir takım sivil toplum kuruluşlarının sağladığı imkanlarla öğrencileriyle buluşmuşlardı. Şimdi madem Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği de benzer bir imkanı işten atılan akademisyenlere sunacağını duyuruyor. Aynı zamanda bu kanun hükmünde kararnameyle işten atılan akademisyenlere büyük bir haksızlık yapıldığını söylüyor.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Elbap'la devam edelim. Yavaş yavaş bir bilmeceye dönüşüyor gibi. Dün akşam program sırasında Elbap'ta 3 Türk askerinin havadan bombardımanla şehit olduğu haberini sizlere iletmiştik. Rus uçakları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri yapmıştı açıklamayı ve kazayen böyle bir bombardımanın gerçekleştiğini duyurmuştu. Rusya'dan bugün yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı. Rus tarafı diyor ki Türkiye'nin verdiği koordinatlar çerçevesinde o harekatlar gerçekleştirildi. Gün boyu aslında dikkatler Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeydi, Genelkurmay'daydı. Bu doğru mu? Yeni bir açıklamaya ihtiyaç var mı diye. Akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat önce de Türk Silahlı Kuvvetleri yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki biz koordinatları Rus tarafına verdik. Hem de 8 Şubat'ta verdik. 10 gündür de aynı noktada oradaki Türk askerleri ve koordinatlarını da 8 Şubat'ta akşam 23-21 gibi saatiyle beraber duyuruyor Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında. Tabii bu kafaları karıştırıyor. Bizim kafamız karışık ama bu işin uzmanlarının belki nettir diye Ahmet Yavuz, emekli tümgeneral telefon attığımızda ondan yardım isteyeceğiz. Hoş geldiniz.
İyi yayınlar Yavuz Bey.
Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz bu karşılıklı açıklamalara? yani bir dost ateşi diye bugün gazetelerde görüyoruz. Daha doğrusu çok fazla gazeteler bunu haber olarak görmek istememişler. Onu da anlıyoruz ama ne diyelim bu karşılıklı açıklamaları, nasıl yorumlayalım Ahmet Bey?
Yavuz Bey, tabii insan böyle şeylerin olmasından üzüntü duyuyor. Öncelikle şehitlerimize evet. Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Fakat bunlar bu işin doğasında var olan şeyler. Olur. Yani geçmişte kendi gemimizi vurduğumuz zamanlarda oldu.
Kıbrıs evet, çıkartma Kıbrıs'ta. Sırasında.
Yani bu tür şeyler olur. Bunları tabii ki sebeplerini analiz etmek lazım.
Ben o sebeplerinde biraz kafamız karıştı. Bizim akşam kazayla bu iş oldu diye açıklama Genelkurmay'dan yapıldı. Ve işte Cumhurbaşkanı'nı aramış, taziye iletmiş Rusya Federasyonu'nun başkanı Putin.
Evet evet, kaza olduğu belli yani. Kaza olduğu konusunda ben şahsen çok büyük bir şüpheye sahip değilim.
Ama o kaza nasıl gerçekleşti ama, herhalde? Yani orası biraz tartışmalı gibi görünüyor şimdi.
Şöyle, bu çok zor bir harekat. Yani hava kuvvetleriyle kara unsurlarının koordinasyonunu sağlamak. Sadece bir ordu içinde bile zorken, farklı, üstelik de hiç şimdiye kadar birlikte çalışmadığınız bir ordunun hava kuvvetiyle yapılacak koordinasyon bu tür problemleri gebe kılar. Onun için çok önceden karşılıklı irtibat personelini göndermek gerekir. Tabii ne ölçüde, hangi karargahta, kimden...
Bu ne alışveriş vardır, yapılıyor değil mi?
Uluslararası karargah mı sadece bunu koordine ediyor? İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben de bilgi eksikliği içerisindeyim ama karşılıklı olarak en alt düzeydeki karargahlara irtibat subaylarının gönderilmesi gerekir. Şimdi bu Rusya ile hava kara muharebesinde hava belki koordinasyonunda ihtiyaç ama önümüzdeki dönem harekat emniyeti açısından Suriye'yle de aynı ihtiyacın ortaya çıktığı açık.
Çünkü onlar da artık
rejim
karşı
kuvvetleri
değil mi?
De kara harekatıyla hatta hava harekatıyla bölgede etkin bir mücadele yürütecekler, öyle görülüyor. Dolayısıyla karşılıklı olarak bu koordinasyonun en alt seviyede sağlanmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bu Uludere'deki evet. Kaçakçıların vurulması olayında da 2011'di yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Orada da kendi insanımızı bir takım koordinasyon noksanlıkları nedeniyle vurduk. Ben öyle görüyorum. Yani bunlar harbin içerisinde ya da çatışmaların, operasyonların içerisinde yaşamış insanların bir anlamda
rastladıkları hadiseler rastladıkları diye bakıyorsunuz.
Benim üzüntü kaynağı olan ama kaçınılmaz olarak da üreyebilen durumlar, onun için çok fazla
şaşırtıcı gelmiyor.
Şaşırtıcı gelmiyor. Evet.
Benim üzerinde durmamın nedeni açıklamalardaki farklılıklar biraz da. Rusya'nın koordinatları Türkiye verdi bize açıklamasından sonra herkes bir dakika nasıl o koordinat verildiyse bu yanlış koordinat mı verdi Türk tarafı diye böyle bir soru işareti doğdu. Akşam koordinatları biz verdik, bir haftadır da askerlerimiz 10 gündür de aynı binadalar diye bir açıklama geldi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Sanki o karşılıklı bir polemik haline geldi de onun için sizden bir görüş almak istedim. Yoksa
şimdi tabii böyle zor bir durumla karşı karşıya kalınca açıklamaların da içinde mutlaka iki taraftan birisinin hatası var ki evet. Bu istenmeyen durum üredi. Herhalde soruşturulunca açığa çıkacaktır. Ya koordinat yanlış verildi ya da Rus uçağı koordinatı kendi uçağına pilot yanlış bağladı. Yani işte ikisinden da, birisinde hata var.
Bu kadar da öyle basit anladım. Olabilir diyorsunuz. Evet. Şimdi tabii biraz harekatla ilgili konuşmak lazım. Zor bir harekat diyorsunuz. Gerçekten birçok ülkenin uçakları havada uçuyor. Aşağıda işte Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri, karşı tarafta Suriye rejim askerleri. Onlar da yaklaşıyorlar sanıyorum. 2-3 kilometre kalmış aralarında. Bir tarafında da IŞİD. Bir sıkıntılı bir tablo var mı ortada? Çünkü şehit sayısı da artmış durumda.
Yavuz Bey, gerçekten bir asker gözüyle baktığımda sanıyorum en çok tahditli bir
muharebe sahası görüyoruz karşımızda. Yani öylesine tahditler var ki bir defa alan hava harekatı açısından çok dar bir alan. İkincisi sivile zarar vermek istemiyorsunuz. Üçüncüsü tamamen çembere alamadığınız bir bölgede meskun mahal muharebesi yapıyorsunuz. Meskun mahal muharebesi çok zor bir muharebedir. Çünkü hemen hemen el bombası mesafesindedir dost ve düşman kuvvetler. Ayrıca işte Amerikalısı var, İngilizi var. Hani onlar NATO içerisinde belirli standartlarla Türkiye açısından, hava kuvvetleri açısından çok zorluk yaşanmıyordur. Koordinasyon yapılıyordur. Ama şimdi Rus uçakları var, Rus hava kuvveti var. Özgür Suriye ordusunda Türkçe bilen kaç kişi var acaba? Onlar yan yana yürürken yani Türkçeyi bilen birisine hedef tarif etseniz hedefi anladığından emin olamıyorsunuz bazen. Bizim Güneydoğu'da operasyon yaparken işte korucularla aramızda olan sorunlar olurdu. Kendi aramızda olan sorunlar olurdu. Yani bu gerçekten çok zor bir harekat. Bu harekatın koordinasyonunu yürütmek de o denli zor. Ama zor olanı yapmakla yükümlüdür askerler. O nedenle demek ki koordinasyon tedbirlerini çeşitli seviyelerde tekrar test edecek. Hatta sonuçları gelmeden önce teyitlerde bulunacak çeşitli sistemlere ilave ihtiyaç var demek.
Daha uzun sürer mi sizce? Yani çünkü Ankara'dan yapılan siyasi açıklamalara baktığınızda bundan bir ay evvel, bir buçuk ay evvel Cumhurbaşkanı yapmıştı o açıklamaları. Bitti bitecek, elbap düştü düşecek biçimindeydi. Ama sürecin uzadığını görüyoruz. Zaten onun üzerine çok konuşma da yaptık. İşte siz de bahsettiniz. Meskun mahal, sivillerin zarar görme ihtimali gibi sorunlar da vardı. Şimdi gelinen noktada artık tamamen sanki şehir savaşına dönmüş gibi. Çok da uzun devam eder mi? Çünkü Türkiye'de kamuoyunun da çok tedirgin olduğu görüşüne de katılır mısınız? Böyle bir tedirginlik de var sanıyorum.
Şöyle söyleyeyim. Henüz kasabanın içerisine zaten yeni girdiler.
Evet.
Dolayısıyla orada çok yoğun bir tahkimatla karşı karşıya olduklarını değerlendiriyorum. Tahkimatın ötesinde tuzaklanmış birçok patlayıcı tehlikesi var. Canlı bomba kullanıyorlar. Sıra dışı bir durumla karşı karşıyasınız. Yani dünyanın hiçbir ordusunda böyle canlı bomba kullanılarak yapılan bir savaş yok aşağı yukarı. Yani dünya tarihinde belki çok nadir örnekler vardır ama
evet.
Yani bu tür zorlukları var. Cumhurbaşkanımızın o açıklamasını yaptıktan sonra ben de herhalde bir kanalda veya başka bir mecrada ifade etmiştim. Bu tür böyle çok çabuk biter şeklindeki açıklamalar kamuoyunu yanıltır bu konularda.
Beklentiyi arttırıyor çünkü değil mi?
Dikkatli bir dil kullanmak gerekir şeklinde bir açıklamada bulunmuştum ki işte o açıklama bir anlamda doğrulanmış oluyor. Şimdi benim önümde tam olarak tablo Yavuz Bey olmadığı için ben orada ne kadar
daha devam
ilerleme hızı içerisinde olur, ne kadar kuvvet gelir, işte rejim kuvvetleri geliyor, onların sayısı nedir, bütün bunları bilmediğim için matematiksel anlamda size şu kadar sürede biter, bu kadar sürede biter demem kendimi inkar etmiş olmam olur.
Genel bir değerlendirme var Ahmet Bey. Abdullah Gül, bilmiyorum bugün dikkatinizi çekti mi? Çok sayıda evet. Şehitlerimiz var diyor. Bu hepimizi derinden üzüyor. Hepsine Allah'tan rahmet dilerim. Bütün ailelerin acılarını hep beraber paylaşıyoruz. Şüphesiz ki çok üzücü. Şehitleri görünce hiç kimsenin ağzının tadı kalmıyor. Ümit ederim ki, dua ederim ki yeni bu tip üzücü olaylar olmaz. Söylediğiniz kızım teknik olarak bir kısım diyor. Memleketi yöneten arkadaşlar sorumlular. Ama diyor bu bataklıklardan sakin bir şekilde, emin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim diyor. Yani eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan, eski Cumhurbaşkanı, Suriye politikasıyla bir mesafesi de vardı uygulanan politikalarla. Bugün gelinen noktada bu bataklıklardan sakin bir şekilde, emin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim gibi bir tavsiyesi var. Yani bir bataklık olarak görmek, Türkiye'nin başına daha büyük bela açma ihtimalinden bahsetmek şu an, sizce bir de tabii asker gözüyle nasıl bakarsınız buna? Bir de devamı var tabii. Rakka, onu da ayrıca konuşalım istiyorum.
Şöyle söyleyeyim. Sayın Gül 2011'de Suriye ile ilişkiler kötüleşme noktasına geldiğinde işin başlangıcında Cumhurbaşkanıydı.
Evet.
Aslında o zaman daha sorumlu davranmış olsaydı Türkiye belki bugünlere gelmezdi. Evet. Ama o zaman o dirayeti gösteremediler ya da hep beraber yanlış adımlar attılar. Çünkü Suriye'de şu an yapılan Elbap harekatı değildir yanlış olan. Ona gelen noktada, yani bu Fırat Kalkanı harekatına gelinceye kadar ki bakış açısı ve izlenen politika, ona uygun stratejiler, taktikler hepsi çok yanlıştı ve ülkenin aleyhineydi. Ama ne zaman ki Türkiye ile Rusya ilişkileri farklı bir düzleme doğru kaydı ve bu Fırat Kalkanı harekatı başlatıldı. Buradan doğan zararların telafi adımlarını atıyoruz biz şu anda.
Önemli.
Yani bu hem Doğu Batı istikametindeki koridor yaratma, işte etnik temizlik yaparak bir etnik kökene ait bir alan yaratma konusu bu harekatla durduruldu. Birincisi o. Bizim o bölgedeki hiçbir halkla düşmanlığımız yok, olamaz. Ama bu Türkiye'nin içini etkileyebilecek jeopolitik bir oyundu. Bunun çok daha erken görülmesi lazımdı ama görmediler bunu. Ve Amerika'nın bölgedeki oyununa alet olundu. Yani bu çok yanlıştı. Defaaten söylendi, telaffuz edildi bunlar ama kimse dinlemedi. Ama bu Fırat Kalkanı harekatı bir mecburiyetten doğdu. Dolayısıyla bunun bedelini de ödemek zorundasın diye. İkincisi, hem koridor engellendi hem de IŞİD sınırlarımızdan uzaklaştırıldı. Bakın evet. Ne zamandan beri
Kilis, Gaziantep, kilise, daha rahat.
Evet, kilise bomba düşmüyor. Yakın zamanda IŞİD eylemi de yok o bölgelerde.
Doğru.
Ha, yarın olmaz mı, olabilir, ayrı mesele ama belirli ölçüde güvenlik sağladı bu harekat.
Evet.
Dolayısıyla bu harekatın bir bedeli var. O bedeli tabii ki ağırlaştırmamak lazım. Bizim amacımızın Suriye'nin istikrarına katkı vermek olması gibi. Bu perspektiften bakılınca oralarda daha biraz bizim kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle ha deyince olacak bir şey değil bu. Oraların istikrarlı bir hale getirilmesi lazım. Oralarda insanların yaşayabilecekleri, üretim süreçleri, eğitim süreçlerini başlatılması ve rejimle de işbirliği yapılması lazım bu konuda. Bunlar zaman alacaktır. Yani ben şahsen öyle büyük bir beklenti içerisinde değilim. Gelelim daha bu, çünkü Elbap bittikten sonra Münbiç'in temizlenmesi lazım.
Çünkü
Fırat Kalkanı'nın kalkan olabilmesi için o nehre komple hakim olmamız lazım. Nehrin batısına en azından. Ve Süleyman Şah Türbesi'ni de götürüp eski yerine dikmemiz lazım. Oraların güvenliğini, istikrarını sağlayıp öyle çekilmemiz lazım. Şimdi bu birinci konu. Gelelim Rakka'ya.
Oraya gelmeden o çok kolay olabilir mi? Münbiç çünkü.
Rakka'ya girmesi halinde Türkiye, işte o eski Cumhurbaşkanı Gül'ün ifade ettiği konuyu önem kazanıyor orada.
Yani bataklık orada diyebilir miyiz diyorsunuz? O zaman mı bataklık demek lazım?
Türkiye'nin çok doğru bir şey değil.
O zaman
gerekli de değil benim ölçülerime göre. Çünkü önemli olan o kalkanı koyup Doğu Batı koridorunu engellemekti. Şimdi oraya girmek ve oradan çıkmak çok farklı şeyler. Yani oradaki demografik yapı çok farklı. Sosyolojik yapı çok farklı. Orada rejimi teşvik etmek lazım. Ve belki hava kuvvetleriyle bu işe katkı vermek lazım.
Ama kesinlikle kara Alo. Birlikleri o bölgede olmamalı diyorsunuz.
Alo.
Duyuyor musunuz beni bilemiyorum ama ben sizi duyuyorum.
Alo.
Bir bakar mısınız arkadaşlar, bir telefonu alalım. Duyamadığını anladım zaten ben Ahmet Yavuz'un beni son bölümde en azından, ama anlattıklarını dinledik. Ahmet Yavuz'dan Rakka operasyonunun Elbap'tan daha farklı olduğunu söylüyor. Rakka meselesinde Türkiye'nin dahil olması doğru olmaz diyor Ahmet Yavuz. Rakka operasyonu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında da bir görüşme konusu, Rakka operasyonunu birlikte yapalım diyen bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Özellikle CIA Başkanı'nın Ankara'da olması ve Ankara'daki görüşmelerde Rakka operasyonunda gündemde olduğu biçiminde değerlendiriliyordu. Bugün yorumlara da bu şekilde yansıdı. Siz diyorsunuz ki Rakka operasyonu Türkiye'nin dışında kalması gereken bir operasyon. Ama o operasyonu PYD ile YPG ile yaparsa sanki Türkiye'nin başına başka bir bela açılacakmış gibi düşünen resmi bir siyaset var. O siyaset haksız mı?
Şöyle, o siyaset haksız değil. Ben haksız demiyorum. O operasyonun içerisinde hava kuvvetlerimizde olabiliriz. Belki bazı çok özel unsurlarımızda olabiliriz. Ama kara birliği kullanmanın bazı problemler getireceğini şahsen düşünüyorum. Bir de şunu görüyorum. Tabii ki öyle bir büyük beklenti var, yani YPG ve PYD'nin daha etkisinin kırılması ve bölge halkı üzerindeki dayattığı temizlik yapma harekatına karşı Türkiye'nin tavrı doğru. Zaten Fırat Kalkanı da onu bir anlamda sağlamak için yapılmıştı. Efendim, duyuyor musunuz?
Duyuyorum efendim, duyuyorum. Ha, tamam. Duyuyorum, duyuyorum.
Tamam. Ancak Rakka operasyonu farklı bir ortamda yapılıyor. Şimdi bizim Elbap operasyonunu yaparken ait olan bölgede, yani o bölgedeki sosyolojik yapı farklı, demografik yapı farklı. Yani bölge halkından gelen bir şey yok.
Tepki
ama
yok.
Etki yok. Dostça bir davranış var hatta. Ama Fırat'ın doğusuna geçtiğinizde oradaki yapı farklı. Dolayısıyla orayı biraz daha farklı değerlendiriyorum ben. Bir de şunu da görüyorum, yani bunu telaffuz etmek belki niyet okumak olur ama Amerika ile ilişkileri kontrolsüz bir noktaya geldi. Kontrollü bir noktaya gelsin diye belki bu tarz bir yaklaşımı siyasi irade belirlemiş olabilir. Ama ben şahsen Rakka operasyonuna kara unsurlarımızın katılmasının çok uygun olmadığını
riskli düşünüyorum. Olduğunu düşünüyorsunuz.
Yani şimdi evet, bizim Bahar'la beraber içeride operasyonlarımız olacak. O kontrol etmek istediğimiz bölgede, yani Elbap, Membiç daha ortada. Membiç'in ne olacağı belli değil. Oralarda tam hakim olmamız. Aşağı yukarı orada kolordu seviyesinde bir kuvvetimiz var bizim. Şimdi onun idamesi, yani değiştirilmesi, bunlar çok önemli unsurlar. Onlarla beraber baktığımda çok daha fazla sorumluluk almak uygun değil kara harekatı açısından. Yani. Ama hava kuvvetleri orada zaten gereken desteği verir. Zaten Amerika'ya incirliği açmak suretiyle gereken destek verilmiş oluyor.
Tabi burada o kadar çok denge var ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ile bir ilişkisi var. Rusya'nın PYD ile bir ilişkisi ve yeni anayasa çalışmaları var. Rakka operasyonunun PYD'ye getireceği bir takım avantajlar söz konusu. Onun önüne geçip Amerika ile birlikte yapalım diyen bir Türk hükümeti ve Trump'tan beklentiler var. Tabi her günde değişiyor değil mi o dengeler? Ona göre de herhalde bir politika uygulayacak veya bir politika belirlenecektir diyelim.
Yavuz Bey, her gün dengeler değişiyor. Yani bu şuna benziyor bir anlamda, benzetmek gerekirse. İşte böyle azıcık hareketli bir suda bir kayığın üstündesiniz ve elinizde bir iğne ile bir iplik var. İpliği iğneye geçireceksiniz, iğnenin deliğine. Evet. Bu kolay bir şey değil. Tabii iktidarın gözetmesi gereken birçok hassasiyetler var. Buna saygı duymak lazım. Biz tabii buradan baktığımız zaman eksik bilgiyle bu yorumları yapıyoruz. Onlarda bilginin tamamı var.
Evet.
Fakat bizim dikkat etmemiz gereken temel prensip ve değerlerden hareket etmemiz gerektiğidir. O da bize Suriye'nin istikrarı, Suriye'nin içindeki sorumluluğumuzun sınırları ve bizim güvenliğimizin ne ölçüde etkilendiği konusu. Yani bu üç parametreyle bir de gücümüzün ne kadar harcamamız gerekiyor. Evet. Çünkü oradaki
kapasitemiz ne bir de, değil mi? Öyle bir kapasiteyi de bir tam test etmek lazım herhalde.
Tabii şimdi kendi gücümüzün üstünde işlere girişmememiz gerekir. yarın ne doğacağını bilemiyoruz. Mesela benim şahsi kanaatime göre Rakka'dan ziyade Sincar Dağı bölgesinde ki oluşumlar, yani Musul bölgesinde oradan ne çıkacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla eldeki kuvvetleri belki de orada da kullanmak gerekebilecek. Yani onun için satrancın hamlelerini uzun vadeli düşünerek yapmamız gerekiyor. Bu benim kendi öngörüm tabii. Buna katılmayanlar olur, katılanlar olur. Şu aşamada bunu gerekli ve yeterli görüyorum. Onun için çok daha fazla girmemek gerektiğini düşünüyorum. Ama girdiğimiz yeri de tam olarak çözerek çıkmamız.
Kontrol etmek ve çözmek çok önemli diyorsunuz.
Evet, yani orada belki şu anda Suriye topraklarında girdiğimiz bölgede belki de mültecilerin en az 1 milyonunu yerleştirebileceğimiz bir alan.
Doğru.
Onların iskan ihtiyaçları, üretime katılmalarını sağlayacak tedbirler falan. Bunlar kolay şeyler değil. Onlar da askeri kuvvet gerektirir. Onlar sivillerle yapılabilecek şeyler değil. Sivillerin de içinde olduğu asker-sivil karışımı müşterek kuvvetleri gerekli kılar. Eğer kervan yolda düzülür mantığıyla hareket etmez ve bunları öngörebilirsek çok daha rahat hareket
rahat edeceğiz. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Yavuz Emekli.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Değerlendirmeler yaptı bize. Elbap'la ilgili maalesef son günlerde çok şehit haberi aldık ve Rus uçaklarının kazayla Türk askerlerini vurması da en son noktaydı dün akşam itibariyle. Bugün karşılıklı açıklamalar vardı ama değerlendirmeye genel baktı Ahmet Yavuz. Bu Türkiye için gerekli bir operasyondu, Fırat Kalkanı operasyonu. Yapılması gereken başka işler var içeride. Rakka operasyonu Türkiye açısından çok gerekli gibi görülmez dedi. Bir de Abdullah Gül'ün açıklamalarını hatırlattık. Abdullah Gül bu bataklıktan bir an önce sıyrılmanın formüllerini bulmak lazım diye değerlendirdi. Ahmet Yavuz o dönemde Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı Abdullah Gül'ün. Ben de bir hatırlatma yapayım. Ahmet Seven'in yazdığı kitapta Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül o dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na şu sözleri söylüyor. Özellikle Mısır ve Suriye politikalarından duyduğu sıkıntıyı da ortaya koyarak, siz Suriye'nin Dışişleri Bakanı mısınız, siz Mısır'ın Dışişleri Bakanı mısınız, yoksa Türkiye'nin menfaatlerini gözetmek için mi o koltuktasınız diye böyle sert tartışmaların yaşandığını da yazılan kitaplardan anlıyoruz diyelim ve bu başlığı kapatalım.
Evet mi, hayır mı?
Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım.
Güçlü bir Türkiye için ben de varım.
Güçlü bir Türkiye için ben de varım.
Biz hayır diyoruz.
Türkiye bu soruya kilitlendi.
İşte o yüzden hayır diyoruz.
Anayasa değişikliği için referandumda evet
diyoruz. Babamın oğlu gelse başkanlık sistemine hayır, hayır, hayır.
Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varım, evet diyorum.
Bir de bunu dinle, sandığın nabzını gün be gün tutacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Referandum başlığıyla devam edelim. Referandumla ilgili anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve başbakanlığa gönderildi. Referandum tarihi de 16 Nisan. 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. Bugünden kampanyaların başladığını da söyleyebiliriz. Bu tarihi değiştirebilecek tek şey Anayasa Mahkemesi'nin eğer CHP başvurursa vereceği bir karardır. Ancak CHP'nin de Anayasa Mahkemesi'ne o meclisteki oylamalar geçersiz ya da orada gizliye uyulmadı diye başvurup başvurmayacağı net değil. Henüz tam karar verilmiş değil. Ama görüntü sanki CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyecek gibi. Bugün Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'ni çok sert eleştirdi. Türkiye'yi kaosa sürükleyen temel öge Anayasa Mahkemesi'dir dedi. Özellikle çıkan kanun hükmünde kararnameler konusunda verdiği kararları eleştirdi. İşte akademisyenler meselesinde gündeme getirdi ve gelelim Kılıçdaroğlu'ndan sonra referandum kampanyalarına. Bugün kampanya başladı diyebiliriz. Aksaray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım kürsüdeydiler ve Cumhurbaşkanı bir siyasi parti lideri gibi konuştu orada. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanına çok sert cümlelerle yüklendi ama bir hususu miting meydanlarında kullanacağını anladık orada. O da şu, yine alandan idam sesleri yükseldi 15 Temmuz hatırlatıldığında. Cumhurbaşkanı da bu meseleyi bu meseleyi 16 Nisan bunun da miladı olsun dedi. Yani 16 Nisan'da evet çıkarsa bu mesele de çözülecek dedi. Ve orada da muhalefeti eleştirdi. Hans'ın ne dediğine bakıyorlar, John'un ne dediğine bakıyorlar. Ahmet'in, Mehmet'in ne düşündüğü umurlarında değil dedi. Halbuki bir anayasa değişikliği imkanı vardı. Eğer bir idam gelecekse bu da içine konulabilirdi. Ama idamın bir propaganda malzemesi olarak kullanılacağını bu konuşmadan da anlamış olduk. Şimdi süreci konuşalım istiyoruz Yaşar Okuyan'la. Hem de sesini duymak istedik bir geçmiş olsun demek için. Hoş geldiniz Yaşar Okuyan.
Çok teşekkür ederim.
Sesinizin ne kadar iyi gelip gelmediğini kontrol etmek istedik. Çok
i̇yi,
geçmiş
iyidir,
olsun.
İyidir, evet,
İyisiniz.
Allah, iyi,
iyisiniz.
İyi,
çok geçmiş olsun. Çok sevindik. Başarılı bir ameliyat geçirdiniz. Bu arada önemli bir ameliyattı. Evet. Ama hasta yatağında da siyaset sizi bırakmamıştır herhalde.
Valla şimdi şöyle, siz beni tanırsınız.
Bunun İyi tanırım tabii, oldu. Çok eski, evet.
Yani biz şimdi siyaset, başka bir şey, siyasi mücadele, memlekete sahip çıkma mücadelesi başka bir şey.
Tabii.
Bakan olduk mu, hadi başlayalım. Tek başına iktidar dönemlerinde üst düzeyde görevler aldık.
Evet.
Bizim derdimiz onları aşmış. Yani
tabii.
O başka bir şey, ama şu anda Türkiye işte size özetliyorsunuz her gün. Türkiye çok daha kaygılı bir yöne doğru sürükleniyor. Bunun karşısında tabii ki eğer siz bu memleketin çocuklarıysanız, bu memlekette yıllardır siyaset yapmışsanız, siyaset yoluyla da hani bir hizmet üretmeye çalışmışsanız, o zaman bildiklerinizi, acizane görüşlerinizi paylaşmanız lazım. Bizim yapmak istediğimiz mücadele bu. Evet. Şu aşamada.
Evet. Ne diyorsunuz? Kampanya başladı. Az önce de söyledim. Şimdi idam meselesi benim çok dikkatimi çekti. Hususi olarak dikkatimi çekti. Çok konuşuldu. Ama bir anayasa değişikliği hazır vardı. Eğer istiyor iseydi iktidar partisi, ki MHP'de ben varım dedi, o anayasa değişikliğini içine koyabilirdi. Koymadı. Bugün Cumhurbaşkanı diyor ki 16 Nisan'da bunun miladı olsun. Hans'a, John'a ne diyeceğimizi düşünmeyelim diyor. Mehmet'in kanı da yerde kalmasın diyor.
Yani şimdi biliyorsunuz daha önceki yine böyle bir referandum geçirdik biz Türkiye'de. Hani işte o zaman da biliyorsunuz işte darbecilerden hesap sorulacak, bilmem ne filan, 12 Eylül'den hesap sorulacak şey,
evet,
yanına öyle ballı pudralı şeyler koymuşlardı ki yani işte onu öne çıkartıyorlardı. Şimdi bu seçim kampanyası anlaşılan AKP iktidarı, yani Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, bir sertlik şeyine gidiyorlar. Çünkü şu anda benim elde ettiğim izlenimler var. Ben gerçi hastanede yatıyorum ama Türkiye'nin her tarafından gelen giden arkadaşlar, evet, sağ olsunlar, farklı partilerden, farklı gruplarla. Yani şu anda insanların yani şeyi, hiçbir zaman hallerinden memnun bir gelecek umutlarını kaybetmişler. İşte bu noktada yarına 3-5 tane de bari idam ilan. Yani şimdi çok komik yani. İnanın komik. Yani dediğiniz gibi ciddi anayasa değişikliğini yapın. O değil o. Orada onun pazarlanması olacak. Anlaşıldı. Önümüzdeki süreçte iki ay pazarlanacak olanlardan bir tanesi de bu. Zaten Cumhurbaşkanı bugün Aksaray'da şöyle yarım yamalak dinledim.
Evet.
Çünkü işte yanınızda doktorlar vardı.
Evet.
Şey yapıyorlardı. Yani Aksaray'daki konuşması zaten çiziyor. Yani önümüzdeki propaganda süreci. AKP iktidarının yerinde ben olsam bu referandumda hayır diyenlerin hepsiyle ilgili tek maddelik bir anayasa değişikliği çıkardı. Hepsini sürerim.
Türkiye dışında mı?
Tabii canım.
Türkiye dışında.
Veya imha eder ya. Türkiye toplu infaz yapar. Türkiye çok daha rahatlar. Böyle bir mantık olur mu? Böyle demokrasi olur mu? Yani böyle bir şey olabilir mi? Zaten ama burada tabii sadece ben AKP iktidarını suçlamıyorum. Yani muhalefetin haline bakın. Şu Bahçeli'nin haline bakın. Ben o Bahçeli yoktu. Ben o MHP'nin genel sekreterliğini yaptım. Kuruculuğunu yaptım. Rahmetli Türkeş'ten. Yani o tabana bir bakın. Bir de Devlet Bahçeli'nin yaptıklarına bakın. Gel bu sıra sahne muhalefet bahsediyorsun. Hala ne olduğu belli değil. İyi insan Kılıçdaroğlu. Saygı da duyuyorum. Sağ olsun. Ama ya Türkiye şimdi olağanüstü dönem şartları içerisinde ya böyle bir muhalefet aziyeti içinde bunlarla nasıl mücadele edecek? Kaldı ki bir başka bir çok önemli bir şey var. Hatırlayacağınızı umarım. Biz aşağı yukarı bir 10 sene kadar önce temiz seçim platformu oluşturduk.
Evet, hatırlıyorum.
Aşağı yukarı 90'a yakın eski bakan, evet, her partiden, evet, milletvekilleri, 300 akademisyen falan. Ve çok ciddi incelemeler yaptık. İncelememiz neydi? Bir şuydu. A Partisi ve Partisi meselesi diye. Seçimlerde 2007 seçimlerine itibaren baktık ki ciddi manada o hani devletin baskılarının ortaya konulması, onun şeker dağıtılması, onlar değil. Direkt iki noktada çok ciddi seçim sonuçlarıyla oynanıyor. Ve biz bunu ispatladık. Yavuz'un bak, evet, dikkat edin. Girin, evet, hala bile, yani ilgilenen arkadaşlar için söylüyorum. Temizseçim.org bir sitemiz var. Tabii bundan sonra orayı berfa etmezler sonra bizler. Ama orada raporların özetleri var. 21 bin sayfa doküman var elimizde.
Evet.
21 bin sayfa. Onları özetledik. Bütün parti genel başkanları, genel merkezlerine gidip ziyaret ettik. Elden verdim hepsine. Neden? Bakın buradaki incelikler bu. Ve bunlar AKP şimdi işin başlangıcında seçmen kütüklerinin yazımını İçişleri Bakanlığı'na anayasanın 177. maddesini iptal, yani 177. maddedir. Türkiye'de bütün seçim işleri yüksek seçim kuruluna aittir. Ağırlar götürdüler. Anayasa Mahkemesi bugüne kadar onunla ilgili hiçbir lesalesi karar veremedi. Anayasaya aykırı. İçişleri Bakanlığı'na veriyorsunuz. İçişleri Bakanı kim? İşte dün Efkan Ağar'aydı. Bugün de yine kendi...
Süleyman Soylu, AK Parti'de yani.
Evet, yani şimdi orada yazıyorlar, tanzim ediyorlar.
Siz seçimlerin güvenliğinin de sorumlu olduğunu söylüyorsunuz. Zaten geçmişte yaptığınız açık şeylerde, çalışmalardan da bunu çıkarttığınızı. Aynı zamanda muhalefet de çok zor ve sıkıntılı bir dönem geçiriyor diyorsunuz. Bu nedenle AK Parti veya Evet Cephesi avantajlı mı görünüyor size? Son bir iki dakikamız kaldı.
Normal şartlarda, bakın normal şartlarda böyle bir şeyin referandumdan evet alması mümkün değil. Ama normal şartlar nerede? İşte mesele o. İnsanlar aç, perişan. İnanılmaz derecede. Bakın şimdi ekonomik tedbirler diyorlar. Ya çok komik. Ya siz yıllardır siyasetin içindesiniz, takip ediyorsunuz gazeteci, evet, olarak. Ya böyle bir ekonomik paketler olur mu? Lirayı çıkart. Peki yastık altındaki 20 liram var, onu da dışarı çıkart. Yok bilmem ne. Ya böyle bu, yani ekonominin kendi dünya gerçeklerine uyar mı? Ve şu anda binlerce insan işsiz, daha da önümüzdeki süreçte işsiz kalacak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı gidiyor, odalar birini toplamış. Hatırlayın, 2010 yılında da aynısını yaptı.
Evet.
Şimdi üyelerin ne kadar? 1,5 milyon.
Herkes bir kişi alsın.
Ya ne güzel iş ya. Bunu biz geçmişlerdeki hükümetler, iktidar olarak, ben çalışma bakanı olarak, ne kadar gerideki adamışız, affedersin ya. Bu kadar basit bir iş demek yani. Ya kardeşim bu, yani böyle, ama İşte dediğim gibi ben şahsen AKP iktidarına hiçbir şey söylemiyorum. Burada esas benim kızgınlığım ve şeyim, öfkem yok. Yok işte. Evet. Böyle muhalefete.
Böyle
ama
şey,
şimdi ben yani bu tabii şimdi kahin değilim. Yani önde gözüküyor gibi.
Tahmin.
Ama şu bir şey gerçek ki, bu kampanyaların ister evet desin ister hayır desin kırıcı dökücü olmaması lazım.
Evet.
Bakın Türkiye en zor dönemlerden geçiyor. Tabii insanlar şunu derler, seçim kampanyası, referandum vesaire. Şunu unutmamamız lazım. Nisan'ın 16'sından sonra da birlikteyiz.
Evet.
Bak bunun altını özellikle çiziyorum. Nisan'ın 16'sından sonra da Türkiye var olacak ve
bugün, insanlarla var olacak.
Bu insanlar hep beraber olacağız. Sayın Doğu Perinçek'in iki senedir, Vatan Partisi'nin iki senedir ortaya koymaya ve çizmeye çalıştığı şey, dikkat hep bu. Yani şimdi ben sana söylüyorum, sen bana söylüyorsun. Ya bırak, eleştirilerimizi yapalım elbette. Ama Türkiye'de olağanüstü bir koşullar var. Senin silahlı kuvvetlerinin %60'ını çökertmişler. Ergenekon, Bardo, evet, vesaire. Evet. Geri kalan da kahramanca
Siz diyorsunuz ki, Sayın Bakanım, 17 Nisan da önemli. Bunu bu çerçevede değerlendirme yapmak lazım. Ama bu arada, bu arada muhalefetin biraz kendini toplamasında fayda var diyorsunuz.
Yani, muhalefet de yanlış yapıyor, iktidar da yanlış yapıyor.
Yaptığını söylüyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Peki, biraz dar vakitte konuştuk ama çok sağ olun, çok geçmiş olsun. Sesinizi böyle duyduğumuz için de mutlu olduk. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok eski bakan, Vatan Partisi Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan'la konuştuk. Kendisi ciddi bir rahatsızlık da geçirmişti. Hastane yatağında da siyasetten uzak kalmaz. Yani zaten hiçbir siyasetçi siyasetten imkan buldukça uzak durmaz. Onun değerlendirmeleri vardı. Biraz muhalefete yüklendi. Şimdi muhalefet tarafından bir de Bahçeli'ye yüklendi. Bahçeli tarafında dün akşam bir takım açıklamalar vardı. Oradan başlıkları aktarayım size. Erken seçim konusu ciddiye alınır değil diyor. Ankara'da ne konuşuluyor? Eğer referandumdan hayır çıkarsa bir erken seçime gidilecek. Evet çıkarsa da bir erken seçim var. Çünkü Cumhurbaşkanı 2019'a kadar beklemez diyenler var. MHP lideri Devlet Bahçeli bunun doğru olmadığını söylüyor. İki halde de erken seçim ihtiyacı ufukta görünmüyor diyor. Ama anayasa değişikliği meclisten geçmezse erken seçime gitmeli demişti Türkiye. Oraya bir dikkat çekmek isterim size. Biz gidip anlatmazsak kimse evet demez diyor Bahçeli. Miting yapacaklarını söylüyor. Bu mitingleri kendi başlarına yapacaklarını söylüyor. Sloganları aslında kendi işlerinde konuşacaklarmış ama ilkini belirlemişler. Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz var. Onun için evet diyor. Yani biraz uzun olmuş ama öyle bir slogan belirlemişler. Hayır oyu veren milletvekillerinin yapılacak olan kampanyayla ilgili toplantıya katılmayacaklarını, MHP'ye kabinede bir bakanlık teklifinin gelmediğini, gelemeyeceğini, böyle bir teklifin yapılamayacağını söylüyor. Ve FETÖ'de siyaset ayağının ortaya çıkartılması Türkiye'nin geleceği açısından elzemdir değerlendirmesini yapıyor. Gazetecilerle bir araya geldiğinde Devlet Bahçeli bu dönemde en çok eleştirilen isimlerden birisi. Dün de Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelmişti. O toplantıda da birlikte miting yapma teklifinin Binali Yıldırım'dan Bahçeli'ye gittiği ama Bahçeli'nin bunu reddettiği şeklinde kulislerde iddialar söz konusu. Bir de AK Parti'nin kampanya biçimi, bu çok konuşuluyor. Nasıl bir kampanya yapacak? Olumlu mu yoksa olumsuz mu? Yani 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım için yaptığı gibi mi? Eğer AK Parti olmazsa kaos olur biçiminde mi? Yoksa işte anayasa değişikliklerini anlatarak mı? Ağırlıklı olarak daha sert bir kampanya sürecinin geçeceği anlaşılıyor. Daha çok anayasa maddelerini anlatmaktan ziyade bu anayasa değişikliği olmazsa sonuç ne olur biçiminde biraz da korku veren cümleleri hem Binali Yıldırım'dan hem de Cumhurbaşkanı'ndan duyacağız. Öyle görünüyor. Zaten duyduk da bugün. Mesela birisini anlattım size. İdamla ilgili mesele 16 Nisan'da bunun miladı olacak diyor. Niye bugün değil de 16 Nisan? Bunlar sorulmuyor tabii. Mehmet'in kanı yerde kalmaması için, Mehmet'in kanının yerde kalmaması için evet dedi Cumhurbaşkanı 16 Nisan'da. Bu da enteresan. Yani bugün yapılamayan ne yarın yapılacak sorusunun ortada olduğunu söyleyelim. Ağlayan annelerin gözyaşı durdurulamazsa olmaz dedi. Ağlayan annelerin gözyaşıyla da referandumu bağladı. Yani bir terörle mücadele ve terörle mücadelenin daha güçlü olması, Avrupa'ya bir haykırış, idamın geri gelmesi gibi argümanların 16 Nisan'a kadar yapılacak olan kampanyalarda AK Parti tarafından kullanılacağını ve meydanlarda çok sert rüzgarların eseceğini söyleyebiliriz bugünden.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Evet, bugün Cuma, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama önceki gün bir mecliste kare vardı. Gerçekten izleyen herkesi çok ciddi biçimde etkilemiştir eminim. Ağlayan anneler kendilerini durduramıyorlardı, konuşurken, dertlerini anlatırken, feryat ederken ağlıyorlardı. SMA hastası olan ailelerin feryadıydı o. SMA hastası ile ilgili o açıklamayı mecliste yaptılar. Devletten destek beklediler ama o destek henüz net olarak gelmedi. Ve daha çok duyulsun istiyorlar. Daha çok insan bundan haberdar olsun. Ne yapıyorsunuz siz hasta olduğunuzda? Eğer bir sosyal güvenceniz varsa gidiyorsunuz eczaneden ilacınızı alıyorsunuz. İşte bu hastalığın tedavisi için de ilaca ihtiyaç var ama o ilaç hemen parasını verip alabileceğiniz bir biçimde değil. Dün akşam bana bir mesaj geldi ve şöyle başlıyordu o mesaj. Yoğun siyasi gündemin ortasında sesini duyurmak isteyen SMA hastası çocukların aileleri olarak bizim sesimiz olur musunuz diyordu. O isim Doktor Ercan Kayacan'dı. Biz de onların sesi olmak istedik tabii ki memnuniyetle. Çünkü feryat eden annelere dayanmak gerçekten mümkün değildi. Doktor Ercan Kayacan da şu anda çocuğuyla ilgili bir tedavi sürecinde. SMA hastası, çocukların ilaç sıkıntısı üzerine onunla konuşacağız. Hoş geldiniz, geçmiş olsun Ercan Kayacan.
Hoş bulduk Yavuz Bey, iyi akşamlar.
Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor tedavi, önce onu soralım. Çocuğu bir öğrenelim durumunu.
Yavuz Bey, biz yaklaşık 4 aydır İsveç'teyiz. Daha öncesinde Türkiye'deyken bizim çocuğumuzda 3 defa solunum durması nedeniyle neredeyse kaybediyorduk. Daha sonrasında yurt dışında çeşitli merkezlerle istifade geçtim. Bir sonra olumsuz cevap aldım. Fakat evet. İsveç çocuğunu hani muayenesi sonrasında eğer uygun görülürse programa alınabileceğini söylemesi üzerine biz de İsveç'e geldik. Şu anda bu ilacın 4. dozunu bu çarşamba günü alacak. Gelişmeleri gayet güzel. Daha öncesinde dediğim gibi çocuğumuzda ciddi anlamda solunum yolları enfeksiyonları geçirirken bu ilacı aldıktan sonra herhangi bir enfeksiyon geçirmedi. Çocuğumuz daha öncesinde hiç hareket edemezken, hiç kas hareketleri yokken, tamamen hani fersi bir durumdayken şimdi artık oyuncaklarla oynayabiliyor.
Süper. Şimdi bir ilaçtan bahsediyoruz ve bu ilacın Türkiye tarafından, devlet tarafından karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Önce bunun bir kas hastalığı olduğunu söyleyelim. Türkiye'de ne sıklıkta görünüyor ya da dünyada çok az görünen bir hastalık mı SMA?
Yavuz Bey, spinal musküler atrofi, yani kısaca SMA, genetik geçişli bir kas hastalığı. Tüm vücutta istemli kasların atrofisi, yani erimesiyle kendini gösteriyor. 10 bin doğumda bir gözüküyor. Genetik geçişli dedik. Yani akraba evliliklerinde daha sık görünmesine rağmen akraba olmayanlarda da bu hastalık ortaya çıkabiliyor. Örneğin ben Konyalıyım, eşim Batmanlı. Herhangi bir akrabalık durumumuz olmamasına rağmen ve 4 yaşında sağlıklı bir çocuğumuz daha var. Bu 1,5 yaşındaki çocuğumuzda bu hastalık ortaya çıktı. Aslında o kadar da nadir gözüken bir hastalık değil. 10 bin doğumda bir hani gözüken bir hastalık ve bildiğim kadarıyla, yani sayıları tam olarak bilmemekle birlikte, Türkiye'de yaklaşık 1500 civarında spinal musküler atrofi hastası
1500 var. Civarında ve bunların tedavisi için bir ilaç mı var Ercan Bey?
İlaçtan önce isterseniz Yavuz Bey, bu şey hastalıkla ilgili şöyle kısaca bir bilgi vereyim.
Lütfen.
Dedik bu genetik geçişli bir hastalık, kasları etkiliyor. Aslında hastalık çok geniş spektrumlu, yani çok ağır formlarından hafif formlarına kadar birçok formu var. Hı-hı. Çok ağır olan formlarında bunlar genellikle anne karnındayken, yani gebelik döneminde veya neonatal dediğimiz erken ilk doğumdan sonraki 28 günlük süreç içerisinde bu bebekler kaybediyor. Yani bunlar için aslında çok daha fazla yapabilecek bir şey yoktu. Burada bir parantez açalım. Artık anne karnında da bazı ilaçların verilmesiyle bu çocuklar da yaşatılabiliyor. Ama bunlar bizim konumuzun dışında.
Evet.
Daha hafif olan formlarında ise bunlarda genel bir hani güçsüzlük hali olmasına rağmen bunlar normal gündelik hayatlarına devam edebiliyorlar. Yani yaşam kalitesini etkiliyor ama çok da hani böyle sıkıntılı bir durum olmuyor. Bunlar da yine bizim konumuzun dışında. Bizim özellikle hani sıkıntı çektiğimiz tip 1 ve tip 2 hastalar. Yani tip 1 hastalarında genellikle bunlar doğumdan sonraki ilk 6 ay içerisinde bulgu veriyorlar. Ve ilk bulgusu da hipotoni, yani gevşeklik durumu.
Hı hı.
Bizim çocuğumuzdan hani örnek verecek olursam ilk 4-5 aylık döneme kadar normal şeyler bebeklerle aynı. Herhangi bir sıkıntısı yoktu ama 4. 5. aydan sonra kafasını tutamamaya başladı. Ve hareketlerinde azalma gözlemlememiz üzerine bizim pediatri doktoruna, yani çocuk doktoruna gittik. O da bizi şeye yönlendirdi. Pediatrik nörolojiye yönlendirdi. Orada yapılan genetik tahlil sonucunda spinal musküler atrofi hastası olduğunu öğrenmiş olduk. Yani bu çocuklar eğer tedavi edilmeyecek olursa en büyük sıkıntı da o. 1,5-2 yaş civarında akciğer enfeksiyonlarından maalesef kaybediliyorlar. Yani tedavi edilmediği zaman ölümcül bir hastalık. Tip 2 hastalarında ise bunlar genellikle biraz daha geç ortaya çıkıyor. Hatta bu çocuklar hani şeylerde çocukluk dönemi içerisinde yürüyebilirken sonra bu yürüme yetilerini kaybedip maalesef yürüyemez hale, yani tekerlekli sandalyeye hani bağlı hale dönüşebiliyorlar. Özellikle bu ilaç tip 1 hastalarında etkinliği gösterildi. Yani ilaç diyorum, fakat eğer sizinle bir 6 ay önce konuşmuş olsaydım ben buna ilaç diyemeyecektim. Sadece madde diyecektim. Çünkü çalışma aşamasındayım.
Şimdi herhalde ruhsat almış değil mi? Öyle görünüyor.
Aynen öyle. Hı hı. Yılbaşında yani Aralık ayının sonuna doğru FDA Amerika'da bulunan bir ruhsat, ilaç ruhsatlandırma şeysi,
kuruluşu,
ünitesi FDA onay verdi. Normalde biz FDA'nın onayını 2017'nin yaz aylarında bekliyorduk. Yani işte Haziran, Temmuz, Ağustos gibi bekliyorduk. Fakat FDA bu hastaların hani ölümcül bir hastalık olduğu için önemine binaen hızlandırdı. Hızlandırdı. Evet, aynen öyle. Şimdi bizim ülkemizdeki sıkıntı da şu. Bu ilaç FDA'da onay aldıktan sonra Türkiye'de de doktorlarımız tarafından reçetelendirildi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu'na gönderildi. Orada resmi prosedürlerin bir an önce halledilip bu ilaçların temin edilmesi gerekiyor.
Şimdi ben, bu çok önemli bir şey. Burayı bir hemen bir altını çizelim diye söylüyorum. Ruhsatlandırılmış bir ilaç. Bu ilaç bu hastalığın bir tipine çok iyi geliyor değil mi tedavi açısından? Ve bu ilaç ortada. Bunun alınabilmesi için de Türkiye'nin hızlı hareket etmesi gerekiyor. Çünkü aileler kendi cebinden bu ilacın bedelini karşılamakta da zorluk çekiyorlar. Doğru mu söylüyorum?
Mümkün değil. Yani ben 15 yıllık hekimim, 10 yıllık kadın doğum uzmanıyım. Yani benim gücüm yetmez bu ilaca.
Ne kadar yani bu ilaç?
Şimdi onunla ilgili de yalnız bir özür dilerim.
Biraz hızlı bir şekilde sesiniz de gidiyordu onun için Ercan Bey.
Tabii. Yani medyada özellikle bir şey, rakamlar uçuşuyor. Evet. Ben onunla ilgili doğru bilgi vereyim size.
Lütfen.
Bu ilacın bir dozu 125 bin dolar olarak belirlendi. Fakat ülkeler arasında her ülkeye bu miktar yapılmayacak. Yani bütün ülkelerde bu miktar getirilir olmayacak.
Bir yerinizi değiştirir misiniz? Şu anda sizi duyamıyoruz. Çok karışık geliyor. 125 bin dolar her dozu dediniz değil mi?
Şimdi sesim daha mı iyi?
Yani yine zor ama her dozu 125 bin dolar dediniz. Kaç doz kullanılıyor?
Doğrudur. İlk yüklem olarak 4 doz. Daha sonrasında 4 ayda bir. Yani yılda 3 doz.
Yılda 3 doz. Yani yine bir 375 bin dolarlık yıllık. Aynı zamanda ilk başta da bir 600 bin dolarlık bütçesi var. Siz diyorsunuz ki hazır böyle bir ilaç var. Bunu ailelerin karşılaması imkansız. Hadi devlet sen bu işin arkasına geç diyorsunuz.
Yani devlet zaten bu işin arkasında, özellikle Sağlık Bakanımızın ve bu işle görevlendirilmiş olan bürokratlarımızın ilgilendiklerini biliyoruz. Yani biz zaten ilgilendiklerini biliyoruz. Fakat bu süreci bir an önce hızlandırmamız lazım ki daha 2 gün önce size o mesajı gönderdiğim gün bir sözümüzü daha toprağa verdik.
Allah korusun.
Bizim devlet yetkililerinden özellikle hani istediğimiz şey...
Vakit yok diyorsunuz yani. Vakit yok diyorsunuz. Ben, vakit yok. Hızlı.
Ben bir İsveç'teyim. Benim çocuğum şu anda tedavi görüyor. Ben kendi çocuğum için aramadım sizi. Ben Türkiye'deki...
Farkındayım.
Diğer çocuklarım için aradım. Çünkü SMA'la bütün çocuklar bizim çocuklarımız.
Peki. Çok geçmiş olsun diyoruz. Umarız tedavileriniz çok iyi gider. Türkiye'deki diğer çocuklar da ilaçlarına kavuşurlar. Böylece yetkililer de belki duyarlar. Onlar da daha hızlı hareket etme imkanına sahip olurlar. Çok sağ olun Ercan Bey.
Umarım biz de Türkiye'ye geri dönüş yapabiliriz bu vesileyle.
Çok çok çok tabii önemli bir şey o. Siz de eğer bu sistem kurulursa Türkiye'ye gelip tedavinize Türkiye'de devam edebilirsiniz. Ki Ercan Kayacan gönderdiği mesajda ne kadar zor şartlarda orada yaşadığını da anlatıyor. Aynı zamanda mesleğini bırakmış eşiyle birlikte çocuğunun sağlığı için savaşan bir baba, bir anneden bahsediyoruz. Onun gibileri Türkiye'de var ve bu imkana sahip değiller. Onların da bu imkana sahip olmaları gerekiyor. Gerçekten çok yüksek fiyatlı bir ilaç. Bu ilacın bu kadar yüksek fiyatlı olmasının nedeni hastalığın az görülmesi nedeniyle çalışmalara ve bu yöndeki bilimsel çalışmalara destek olsun diye fiyatının yüksek tutulduğu biçiminde bir tespiti bana Duygu internetten okuyarak aktardı. Belki önümüzdeki dönemde biraz daha düşecektir fiyatı ama bugün bu ailelerin bu ilacın faturasını karşılama imkanlarının olmadığını görüyoruz ve devletin mutlaka biraz daha hızlı hareket etmesi lazım. Ne dedi? Önceki gün gönderdim mesajı ve biz o gün bir çocuğu daha toprağa verdik. Bir çocuk daha toprağa verilmesin. Bitirdik. Haftayı da bitirdik. Programı da bitirdik. Programın tekrarı var bu gece 24'te. Bir de bunuizle.com'da da YouTube kaydını bulabilirsiniz. Pazartesi günü birlikte olacağız. Huzurlu bir hafta sonu olsun herkes için. Yine mesaj yüklü bir şarkı belirlenmiş. Cem tarafından belirlenmiş herhalde. Ben Yoruldum Hayat. Çok da severiz bu şarkıyı. Mümin Sarıkaya'dan. Hoşça kalın. Pazartesi görüşmek üzere.
Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme benim. Pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Gözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma benim.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
İktidarın tavrına göre yön değiştirirse, karar verirse o zaman işte tam da sizin koktuğu yer değil. İşte adalet devletin, kamu düzeninin temeli deriz.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Tavır sergilemesi lazım hukukçuların, hakimlerin, yargıçların. Ama bir gazeteci olsaydım yarın büyük kocaman bir sürü manşet atardım. Korkuyorlardı.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Yani yapıcı olmaya, Türkiye'nin hukuk devleti ilkesini korumaya, iktidarın da bu konuda aslında bir kendini gözüyor Yavuz Bey. Onlar da çoğu konuda işin farkında değiller.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.